Ayrım 17.
Teras kafe ve Müfit abi. Malum su konusundan sonra aklıma gelen teras kafeyi tam burada anmadan geçmem mümkün değil. Gidişatı keserek, konuları bölerek şak diye giresim var bu konuya. Teras kafe, benim yaşlarımdaki herkesin gençliğinin geçtiği keyifli mekan ve tabii ki hepimizin Müfit abisi. Herkes giderdi terasa. Her sınıftan, her konumdan, 15 ile 40 yaş arası herkes. Dernek lokali gibiydi adeta. Evimizden sonra en rahat ettiğimiz yer. Az kişi, çok kişi, grupla ya da tek başına her gün giderdik terasa. Öğleden sonra ayrı fasıl, akşam yemekten sonra ayrı. Sinemaya, kulübe, yemeğe, başka bir adaya, nereye de olsa gidilen her yerden sonra mutlaka terasa bir uğramadan, hiç olmazsa bir çay içmeden eve gidip yatılmazdı. Sohbet eder, yer içer, oyunlar oynardık. Hafif göz süzme şeklindeki küçük kırıştırmalar, minik flörtler de yaşanabilirdi hatta. Kimse kimseyi rahatsız etmez, müdavimler birbirini tanır, Müfit abi ise herkesi tanırdı. Yabancı birileri geldiğinde kibarca servisini yapar ama adeta bir an önce gitmelerini bekler, onlar gitmeden de rahat etmezdi. Biz bize adalı adalıya kaldık mı sorun yoktu. Set üstündeki yüksekçe yerinden şahin gibi etrafı süzer, kuş uçurmazdı. Her aile güvenle genç çocuğunu ona emanet edebilirdi. Müfit abi hepimizi kollar, hepimiz de onu severdik. Dostu, abiydi, babaydı, kankaydı, sırdaşımız olurdu kimi zaman. Kimi zaman nasihat ederdi, yargılamadan, eleştirmeden. Yaşlı başlı da değildi üstelik ama duruşunda bir çelebilik vardı. Okey oynardık bazen ama en çok da King, masa parasına. Ne keyifli oyundu King, Bridge'in kolayı. Yıllardır oynamadım. Ben pek meraklı değilim kağıt oyunlarına ama King başkaydı. Bir de kastet oynardık, kafa kıran anlamında. Kafa göz yara yara. Ciddi Bridge oyuncuları da vardı. Canım dostum rahmetle andığım Onno gibi, Dani Ojalvo gibi, Ara Bakırcıyan gibi, Paploma gibi, Filço gibi. Jargonlarımız vardı kendimizce, hafiften bridge özentili deyimler kullanırdık. Manyer yapma gibi, empas kralı Yakup gibi ki çoğunu Onno'dan öğrenmiştik. Ve sevgili Rafi'nin ünlü koli koli barba nikolisi yükselirdi birden bir köşeden pişti de kazanmaya başladığında. Hep kazanırdı Rafi, azıcık hile de yapardı. Sevgili Rafi Aslanyan. Türkiye çapında bir gitar virtüözüydü. Elinde hep vıcık vıcık yağlı bir topu çevirir dururdu, tırnaklarını yumuşak tutsun diye. Hala dostuz, hala Türkiye'nin en iyi gitaristidir. Rafi'nin müzisyen dostu Işık Yavuz da gelirdi bazen. Pek bir bayılırdım ona, azıcık da kırıştırmışızdır vaktinde. Çok iyi İspanyolca şarkı söylerdi. Evde, bahçede, deniz kıyısında, terasta iki gitarla şarkılar söylerdik Işık ve ben. Rafi bize neler çalardı. Kulüpte konser de verirdi bazı özel gecelerde. Ve canım Hilda. Ona özel bir yer vereceğim birazdan. İkimiz baş başayken sırf gülmek için küfürlü pişti oynardık. Anında duruma uygun, kendimize has, kimsenin anlayamayacağı küfürler uydurur, yerlere yatardık gülmekten. Garip hileler yapar, sanki yanımızda başkası varmış gibi alttan birbirimize kağıt verir, bir türlü yenişemezdik. Hagop Balık, Onno, Paploma, Raymond, Tasso, Kit Ara, Nivart, İlhan, Erdal, Neco, Büyük Rafi, Küçük Rafi, Aret, Hovsep, Bülent, Cefi, Dani, Bejo, Rita, Jenev, Lambo. Lambo düğünümde beni kiliseye götürmüştü. Seta, Garo, Virjini, Zohrab. Ah ne yazık, hepsini sayamam ki. Ben bu anıları derleyip kağıda dökmeye başlamıştım ki, bir gün kardeşimle oradan geçerken Müfit abiye rastladık kapıda. Yaşlanmamış, göbeklenmiş azıcık. Konuştuk, ağlaştık. Eski güzel günleri andık. Hatta kardeşim yıllar önce merdiven trabzanı olan borunun içine tıktığı madeni paranın hala yerli yerinde olduğunu görüp çok şaşırdı. Ve ben yıllar sonra ilk kez yukarı çıktım tek başıma. Boştu Allah'tan. Dolaştım köşe bucak. Her bir masaya göz attım. Birden dolu verdiler. Neler gördü gönül gözüm, neler duydu gönül kulağım ve ne anılar üşüştü ruhuma. Şurada cam bir kutu vardı. İçinde tostların durduğu, kırılmıştı da bir gün, titizlikle temizlendiği halde pişmemiş bir tostun köşesine takılıp kalan minik bir cam parçası gelmiş beni bulmuştu. Hışır hışır çiğneyip yutmuştum bir güzel, çok kızarmış ekmek parçası sanıp. Takılınca boğazıma, öksürünce kütür kütür, hafiften de bir kan sızınca ağzımdan çıldırmıştı Yorgo. Servise o bakardı o sıralar, hafiften de meftundu bana. Sakınan göze çöp batmıştı işte. Ağlamıştı hırsından. Söz vermişti bir anda o günden sonra hiçbir zaman benden para almayacağına. Almadı da. Sonraları arkadaşlar laçka ettiler bu durumu. Masa parası, profiterol, şantiyeli framboaz, krem şokola gibi çaydan kahveden pahalı şeyleri hep ben ısmarlıyorum havasına soktular ya. Hiç ses etmedi Yorgo. Unutulacak gibi değil ama bütün ada merakla izlemişti yuttuğum cam parçasının akıbetini. Herkes öğrendi nasıl ve ne zaman çıktığını. Kapıyı çalıp sordulardı günlerce çıktı mı diye. Neredeyse çerçeveletip terasın duvarına asacaklardı. Deli gençlik işte. Kaç kere tekrarlayacağım acaba bu sözü? Sevgilim Burgaz adayı anlatmaya karar verdiğimde ve anılarımı ona ayak bastığım günden bugüne taşımaya başladığımda nasıl bir sıra takip edeceğimi bilemedim önce. Sonra iyi kötü bir kronolojisi olsun diye ilk günden son güne oturduğumuz evlere göre bir tarih sıralaması yapmayı uygun gördüm. Buna göre yazsam da her şeyi, arada hatırlanan isimler bölüyor ve kaldığım tarihi kaybediyorum. Öyle olunca ben neredeydim şimdi diye takılıp duraklıyorum zaman zaman. Bir şey kaçırmış olmaktan korkuyorum. Şimdi neredeydim peki? Hemen geri gidip bakıyorum. Evet, Dağ Kaludis Laskari'nin evindeyim. O evde olduğumuz yıllarda yanımızdaki tahta evde Doktor Pavlo Rahçopulos'un eski eşi Efi'nin ailesi otururdu. Uzun yıllar komşuluk ettik onlarla. Biz o evden taşındıktan sonra da Efi ile Pavlo evlendikten sonra da sürdü dostluğumuz. Çocukluğumuzun Doktor Rikos'u ve Doktor Selahattin'inin yerlerini almıştı Pavlo gençlik yıllarımızda. Ne hayatlar kurtarmıştır. Hem de tevazuyla, abartmadan. En unutulmazı da emanetçileri anlatırken adını andığım Arif'in oğlu İsmail'i kesin bir ölümden döndürmesiydi. Çok yaramazdı İsmail. Boyuna dertler açardı başına. Bir gün kulübün soyunma kabinelerinin tepesinde ne işi varsa damdan dama atlarken düşüyor. Beyin kanaması kesin. Kaybedecek zaman yok. Hemen atıyorlar motora doğru hastaneye. Artık Kartal'a mı Heybeli'ye mi hatırlamıyorum. Heybeli sanatoryumu kaderine terk edilmemiş daha. Pavlo yanında tabii. Yolda solunumu duruyor. Hava yolu açmak lazım. Yoksa ölecek. Motorda hiçbir alet yok. Pavlo anında tükenmez kalemin içini çıkarıp saplayı veriyor boğazına tüp gibi ve nefes almasını sağlıyor hastaneye varana kadar. Tabii ki Yunanistan'a gittiler onlar da. Orada boşandılar yıllar sonra. Efi ile birkaç mektuplaşmamız bile var gençlikte. Bana zarfın içinde taze bir sarmaşık yaprağı bile göndermişti. O sarmaşık ki adadaki evlerinden götürmüşlerdi de tevekkülle intibak etmişti garibim yabancı havalara. Suya koyup köklendirmiş ve dikmiştim onu yıllar önce. Hiç olmazsa bir parçası zorla koparılıp ayrıldığı topraklarda yeniden yeşersin diye. Sonra izini kaybettim Efi'nin. Ama rastlantı sonucu da olsa Pavlo ile ilişkimiz sürmekte. Hem de birkaç yıl önce tam da içimiz ısınsın biraz yeni çıkmışken karşılaşıverdik bir gün Taksim'de. Hızlı hızlı yürüyerek yanımdan geçti. O muydu değil miydi? Bir anlık tereddüt dayanamadım. Seslendim arkasından. Pavlo zınk diye durdu. Döndü baktı. Şaşırdı. Heyecanlandı. Nasıl tanıdın arkamdan dedi hayretle. Ben seni tanıyamazdım. Yılların özlemiyle sarıldık, öpüştük, gözlerim doldu. Nasıl tanımam Pavlocuğum, sen bugünlerde zaten hep aklımdaydın. Büsbütün şaşırdı, nasıl yani? Ona ayaküstü, yeni çıkan kitabımdan bahsettim. İçindeki sevdiğim hayvan öykülerinden birinin onun köpeği Bonti'ye ait olduğunu ve kendi adının da sıkça geçtiğini anlattım. Ah, istiyorum ben bu kitabı dedi. Görüşmeliyiz, konuşmalıyız, böyle ayaküstü olmaz. O akşam Beyoğlu'nda bir kafede buluşmaya karar verdik. Hemen kardeşimi aradım. Tabii ki o da çok mutlu olacaktı Pavlo'yu görmekten. Az mı tedavi etmişti Pavlo onun binbir belalı kaza yaralanmalarını? Akşam birlikte gittik. Kitabımı da fiyakalıca imzalayıp verdim. Oturur oturmaz bir dakika dedi. Sabredemem ben. Önce kendi bölümümü okuyacağım, sonra bol bol konuşuruz. Okudu, duygulandı. Nasıl hatırladın tüm bunları dedi. Hiç unutmamıştım ki. Kapıdan ıslık çalar çalmaz canım Bonti'nin çılgın gibi havlayarak koşup kapıyı açması unutulacak şey miydi? O malum günde çocuğunun hayvanın üzerine yatıp uyuduğu için kapıyı açmaya gelmediğinde birlikte nasıl telaşlandığımızı unutmuş olmam mümkün müydü? Saatlerce sohbet ettik o gece. Ne ilginçtir eski dostlarla yıllar sonra karşılaşmak. Anılar canlanır, yürekler dolar, yaş farkları sıfırlanır, kah gülünür, kah ağlanır. O gün de öyle oldu. Anılar sayılı saatlere sığmadılar. Telefon numaraları, adresler alındı, verildi. Kitabı okumayı bitirir bitirmez Atina'dan aradı beni sonra. Meğer uzak semtlerde de büyüsek, ortak bir çocukluk anımız varmış onunla. Oldukça önemli çünkü böylesi az kişinin başına gelir. 9 yaşındayken kuyuya düşen bir kedi yavrusunu çıkarmak için kuyuya inme olayımı o da aynen yaşamışmış çocukluğunda. Yalnız benim çıkardığım kedi de ben de daha büyüktük dedi. Bir de pek meftun olduğum bir kızın kedisiydi. Yani işin içinde azıcık ona yaranmak da vardı. Tevekkelli değil ömrümüzün bir bölümünde çakışmış hayatlarımız. Diğer yanımızda da Kifidis ailesi otururdu. Kedilerinin adını Kennedy koymuşlardı. Çok gülerdim onlar Kennedy, Kennedy diye seslendikçe balkondan. Oğulları Chuli ile sık sık kapışırdık çocukken. Epey haşarı bir çocuktu. Sonra Efriz ile evlendi. Efriz'in ailesiyle ondan sonra taşındığımız evde yani sahildeki gizli bahçeli evde yıllarca komşuluk yaptık. Sophie, Efriz ve Lucky. Anneleri Madame Janti ve annem çok yakındılar. İkisi de yok artık. Lucky dışında tüm aile Yunanistan'da. O da burada kalınca Kifidis firmasının sorumluluğunu üstlendi. Başarıyla da sürdürüyor. Lucky ile dostluğumuz hiç bitmedi. Onunla da az hayvan kurtarma maceramız olmamıştır vaktinde ve de o güzelim bahçede unutulmaz çardak sefalarımız. Valla o çardağın keyfini en çok biz sürerdik Lucky ile. Karşılaştıkça hatırlar güleriz. O 60'lı yıllardan birinde bir ara Efilerin evinin altında bir pastane açıldı. Çiçek pastanesi. Çok keyifli bir şeydi bizim için yanı başımızda bir pastane olması. Ne yazık ki kısa sürdü saltanatımız çünkü birkaç yıl sonra kapandı. Her gün dondurma ve pasta demekti bu saltanat. Bir ara annem kardeşimi kendi harçlığını çıkarsın diye oraya gönderirdi, pastacıya yardıma. Bu da her gün ekstradan bir dilim piramit demekti. Şimdi o eski piramit pastalarından kalmadı. Var yine adı piramit olan bir şey ama tadı aynı değil ki. Çikolatalı, pralinle ve pudra şekeriyle kaplı, uzun üçgen bir baton halinde yapılır, üçgen üçgen dilimlenerek satılırdı. Bir batondan şu kalınlıkta şu kadar dilim çıkaracaksın diye tembihlemişti pastacı kardeşime. O da uyanıklık edip günden güne dilimleri incelterek kendine hatta bütün arkadaşlarına beleş pay çıkarmaya başlayınca müşteriler dilimlerin günden güne incelmesinden şikayet ettiler. Onun da işine son verildi. O pastacı getirmişti adaya ilk kez makine dondurmasını. Kocaman bir tabela asmıştı aletin tepesine, hakiki Roma dondurması diye. Akşama kadar da yanında dikilip o komik Rum şivesiyle "Italiano harika" diye çağırtkan gibi bağırıp dururdu. İnsanların aklını çelip Ali Efendi'nin güzelim sakızlı dondurmasına karşılık o cıvık şeyi satmak için. Hemen yanı başımızda diye arada yediğimiz de olurdu ama nerede Ali Efendi'nin canım dondurması? Sonraki yıllarda o pastanenin yerine bir ayakkabıcı dükkanı açıldı. Ucuz ayakkabılar satardı Vahak Dayday. Biraz asık suratlı ama efendi mi efendi bir adamdı. Soyadını hiç bilmedim. İnce narin bir eşi vardı, bir de her köfteye maydanoz ak saçlı bir anası. Kulakları ağır işiten ama kuş uçurmayan, diline düşmekten azıcık sakındığımız, çok bilmiş ve geveze bir ihtiyar. Sabah erkenden yollara düşer, elleri arkada başı havada, gözleri pencerelerde, sokak sokak gezer, yorulunca da Sabri'nin kapımızın önündeki masalarından birine çöreklenirdi. Gözlerini kısarak dikkatle etrafını tarardı. Kim kiminle, ne zaman, nerede, ne yapmış, ne demiş, kim boşanmış, kim evlenmiş, dedim ya, pek diline düşülecek gibi değildi. Bir gün fırının sokağındaki bir evin bahçesinden ayva araklıyordum. Tam ağaca tünemiş ayvaları orama burama doldururken kapının önünde "Ka, erkek Fatma, ne yapıyorsun bakayım sen? Utanmıyorsun he? Hem karakola şikayet edeceğim hem mamana haber vereceğim," diye bağırmaz mı? Yapar mı? Yapar. Hem biraz daha bağırırsa milleti başıma da toplar. Hemen "Yaya, bir tane de sana vereyim mi? Bak pek güzeller," dedim. Önce bir tereddüt geçirdi, sonra etrafına bakındı. "Ver bakayım ama iki tane vereceksin. Birini yolda yiyeceğim, birini eve götüreceğim." "Peki, ama kimseye söylemeyeceksin." "Yok, söylemem ama sen de bir daha hırsızlık yapmayacaksın." Nasihatini çekti, rüşvetini aldı, yoluna devam etti. Onlarla ilişkimiz iş yerinden ziyade ev komşuluğu gibiydi ve de tabii ki yıllarca sürdü. O yıllardan birinde bir de cambazhane gelmişti adayı, hatırlar mısınız? Sinemanın yan sokağında, Musevi Çocuk Kampı'nın yakınında boş bir arsaya bir günde kuruvermişlerdi. Tabii çocukluğumda Kurtuluş'ta kurulan Ali Belenli cambazhanesiyle kıyaslanamazdı bile ama oldukça keyifliydi. Adalılar için değişik bir eğlenceydi ama bir yazdan fazla sürmedi sefası. O eve taşındığımızda ortaokul öğrencisiydim. Sonra liseli bir kız oldum. O yıllarda e-posta falan yok, cep telefonu yok, ev telefonu bile yok. Postaneden, iskeleden ya da adanın tek telefon kulübesinden uzun kuyruklarda bekleyerek sarı 25'liklerle telefonlaşılabiliyor ancak. Kulübenin kokusunu hatırlıyorum. Bir de tabii has müşterilerine lütuf yapan bakkal telefonları. Ama keyifle mektuplaşmak var. Kışın yazlık arkadaşlarla, yazında okul arkadaşlarıyla mektuplaşılırdı o zamanlar. Uzun uzun mektuplar yazardık birbirimize. Heyecanla beklerdik cevapları. Fotoğraflar gider gelirdi zarflarda, kurutulmuş çiçekler. Sevgiliyle mektuplaşma olayı ise herkesin o yaşlardaki en büyük keyfi, benimse kabusumdu. Çünkü annem bütün mektuplarımı açardı. Her şeyimi bilirse beni daha iyi koruyacağına inanırdı nedense. Koruyabildiğimi bilmem. Sık sık sokağa çıkmama cezası alırdım. Yalvara yakara hafifletir, kapının önünden ayrılmamaya indirtirdim. Ben kapının önünde deli deli dolanırken arada bir pencereden bakar kontrol ederdi. Zamanla ilginç bir tüyme yolu geliştirdim. Geri geri kaçardım. O bakınca hemen eve doğru yürümeye başlardım. Böyle üç ileri iki geri mehter adımı azar azar uzaklaşırdım kapıdan. Bir köşeyi buldum mu tutabilene aşk olsun. Yani işe yaramadı baskıları. Ama bu anlamsız ve de cahilce koruma içgüdüsü yüzünden her şeylerime engel olmuştur annem. Yazmama, çizmeme, dans etmeme, şarkı söylememe, tiyatroma. Ne oldu? Yine de fışkırdılar. Ama geç kaldım, geç. Aman neyse, şimdi girmeyeyim bu konulara. Annemden yakınmaya başlarsam psikolojik içerikli başka bir kitap olur. Ben asıl mektuplaşma dönemlerimizde başıma gelen komik bir olayı anlatmaya niyetlenmiştim. Lise çağımız, o telefonsuz zamanlarda en bol mektup trafiği olan yazların yaşandığı dönemdi. Olura olmaza güldüğümüz, buluttan nem kaptığımız, aldığımız nefesi bile birbirimize anlatmak için sabırsızlandığımız çağ. Her hafta birkaç mektup alır, birkaç mektup yazardım. Arkadaşlar benim mektuplarımdan çok keyif aldıklarını söylerlerdi. Belki de o mektuplar sayesinde gelişmiştir yazma becerim, kim bilir. Bu mektupların en eğlenceli olanı Kadıköy'de oturan arkadaşım Haygühi ile olanıydı. Birbirimizin yazdıklarını okurken kırılırdık gülmekten. Ben matrak, o matrak, ben esprili, o esprili, neler yazardık neler birbirimize. Düş gücüyle süslediği komik olayları olmayacak insanlara yakıştırıp öyle büyük bir ciddiyetle anlatırdı ki gülmemek mümkün değil. Mesela dönemin başbakanını veya ünlü bir sanatçıyı veya başka bir devlet adamını, hatta bizim Patriği küçük adıyla vurgulayarak "Dün gece de bilmem kim bizdeydi, çok kötü ishal olmuş zavallım, keneften çıkamadı" gibi. Bu gibi komiklikleri mektuplarına da katardı ve de zarfın üstüne adres yazarken adımı dönem dönem başka şekilde anlamsız kelimeler üreterek, hatta kimi ünvanlar ekleyerek yazardı. Bir ara ısrarla "Ordinarius Profesör, Diş Tabibi Sayın Bercui Pionchotot" diye yazıyordu. Pionchotot'un hiçbir anlamı yok. O dönemde bir gün gecenin bir yarısı ısrarla kapımız çalınıyor. Hepimiz telaşla yataklarımızdan fırlayıp pencereden sarkıyoruz. Bir adam ve bir kadın. Kadının yüzü bağlı. Adam, "Doktor Bey'e geldik" diyor. Biz de yanımızda oturan Pavlo'yu kastettiğini düşünerek "Doktor Bey yandaki evde oturuyor" diyoruz. "Daha doğrusu babam" diyor. Adam ısrarla, "Yok, Pavlo'yu istemiyoruz. Biz dişçiyi istiyoruz. Karım çok ızdırap çekiyor" diyor. Ben hemen uyanıyorum tabii. Kadın acıyla kıvranırken ben kıs kıs gülerek odama kapanıyorum. Babam da "Bir yanlışlık olmalı. Burada dişçi falan yok" diyor. Cevap, "Nasıl yok beyefendi? Her hafta mektuplarını ben getiriyorum. İyi mi?" Adam postacımızmış. Benim Hayguin'in mektuplarına kanmış. İşin aslını anlatana kadar akla karayı seçmiştik. İşte böyle. Karşımızda sıra sıra duran Yılmaz Nasip, Yürü Kulum gibi koca koca mavnalarda yaşayan balıkçılar en önemli komşularımızdı. Özellikle Nazım abi. Çok severdik onu. Annemin de çok emeği vardır onda. Yakaladığı balıkları anneme getirirdi, annem de bir güzel pişirir geri verirdi. "Nazım oğlum pişti, gel al" diye seslendi mi pencereden, koşa koşa gelirdi Nazım. Tenekede gelen balıklar domateslerle, biberlerle, defnelerle takviye edilmiş tepsilerle dönerdi tekneye. Ziyafet olurdu sonrası karşıki komşularda. Aslen Bursalıydı Nazımlar. O yüzden babaannem Eftikya'ya pek meftundu ona. Artık zamanı dönemi şaşırmış olduğundan ikide bir "Sen benim Dudumu tanır mıydın? Anamı demek istiyor" diye sorardı torunu yaşındaki adama. Bin kere anlatırdık, basmazdı kafası. Gene sorardı. Gülerdik. O gülmeler şimdi özlem. Eftikya'm çoktan yok. Torunu yaşındaki Nazım abi de yok artık. Abisi Kazım abi de. Küçük kardeşi Mustafa öğretmen olmuştu. Sonradan ben de öğretmen olunca sohbetlerdik onunla. Gerçi hangimizin daha önce olduğunu hatırlamıyorum ama sohbetlerimizi hatırlıyorum. Vay be! Demek ki biz o evde 10 yıldan fazla oturmuşuz. Baksanıza orta, lise, öğretmen okulu ve öğretmenlik yılları. İtiraf etmeliyim ki öğretmenlik de kendi arzumla seçtiğim bir meslek değil. Ama çocukları sevdiğimden emekli olana kadar götürdüm bıkmadan. Öğrencilik ruhunu hiç kaybetmedim böylece. Okulu asma kavramının zevkini de. Bir etken de tiyatro bağlantısı tabii. Her gün sahneye çıkmak gibi. O meslek başka mesleklere benzemez. Kendine özgü replikleri, davranış biçimi ve manevi tatmini vardır. Maske bile kullanılır ve de zaaf kaldırmaz. En zor yanı o. Doğrusu adalılık ruhu taşıyanlar için de ideal bir meslek. Parası az ama 4 ay paralı tatil başka hangi meslekte var? Mayıs sonuna doğru giderdik adaya, bir süre oradan gidip gelirdim okula. Ne güzeldi o evin vapur rahatlığı. Vapur iskeleye yanaşırken giyinmeye başlardık. Motorları çalışmadan da evden çıkmazdık. Arada bir balkondan bakıp "Yok, daha köpükler çıkmıyor" diyerek yayılırdık. Hiç de vapur kaçırmazdık. Bir de Haziran ve Eylül başlarında eve döner dönmez kendini denizin kollarına atabilmek gibi gün içindeki tüm stresleri yok eden çok özel bir lüksü olduğu düşünülürse ne biçim çatlatırdım adalı olmayan arkadaşları paydos anında. "Oh, ben şimdi 2 saat sonra denizdeyim" diye. O evdeyken başladı Adalar Su Sporları Kulübü'nde yüzme öğretmenliği sürecim. Kulüp 3-12 yaş grubundaki çocuklar için bir kurs açmıştı. Hiç bilmeyen çocuklara yüzmeyi öğretiyordum. Yorucu bir süreçti ama çok da keyifliydi. Sabah 10.30'da toplanır, önce bir saat resim yapardık. Sonra hep birlikte küçük havuza girerdik. Söylemiştim ya, çocuklarla suda oynaşmak benim zaten pek zevk aldığım bir şeydir. Yaz sonuna doğru cesaret sırasına göre hemen hemen hepsi su üstünde tek başına durmayı öğrenmiş olurdu. Ondan sonrası ise rahmetli Monsieur Goliot'un işiydi. Canım Goliot, ne severdik onu. Eski tramplencilerdendi. Doğru dürüst yüzemezdi ama çok iyi öğretirdi. Karizmatikti de. Deniz yeşiliydi gözleri. Her daim yanık teninde, insanın yüreğine işleyen bir çift keskin ışık gibi dururdu. Her derdimizi söylerdik ona. Sırdaşımızdı. Gençtik biz. Dosttu Goliot. İlk bir saatlik resim yapma süresince hiç durmadan çocuklara suyun üstünde durmanın ne kadar kolay ve zevkli bir şey olduğunu anlatır ve onları psikolojik olarak rahatlatırdım. Sonra küçük havuzda kenarlara tutunarak oynaşırken davranışındaki rahatlamadan hangi çocuğun artık derin suya girmek kıvamına geldiğini tahmin ederdim. Ondan sonra derin suda yüzme keyfini ballandırma süreci başlardı. Ta ki biri ya da birkaçı, öğretmenim ben derin suya girmek istiyorum desin ya da büyük denize. Benim için esas keyif ondan sonrasıydı. Çocukla yüz yüze girerdim suya. Ona sarılır, beni istediği kadar sıkı tutmasına, hatta batırmasına izin verirdim. İyi de dalardım ya. Bu esnada onu öper, okşar, sürekli konuşarak rahatlatırdım. Aşağıya bakıp da ay öğretmenim düşeceğim demeleri pek hoşuma giderdi. Çocuğun bana sarılma şeklinden de artık tek başına durabileceğini anlardım. Ve zamanı geldiğinde birden dalar, azıcık uzaklaşır, sonra hadi canım buradayım gel, bana doğru gel tutacağım seni, bak yüzüyorsun işte aferin sana gibi sözlerle cesaretlendirerek ve de korkmasına asla fırsat vermeyerek işi bitirirdim. Yaz süresince yapılan resimleri de yaz sonunda sergilerdik. Ne güzel resimler çıkardı ortaya, düş gücü özgür bırakılmış çocuklardan. Bir Aykut'um vardı mesela ki sonradan iyi bir yüzücü oldu. Yaptığı resimlerden birinin ne olduğunu sorduğumda büyük bir ciddiyetle hiç demişti. Nasıl yani? Yaptığının ne olduğunu mu bilmiyorsun? Daha büyük bir ciddiyetle verdiği cevabın ilginçliğine bakın. Biliyorum öğretmenim, hiç bu. Hani biri sorarsa hiç deriz ya, işte o hiç, bu hiç. Çocuk hiç'in resmini yapmış. Sezonun sonuna doğru bir dolu resim birikirdi. Günlerce uğraşır, hepsini bantlarla çerçeveleyip sergilemek üzere panolara yapıştırırdım. Yüzücülerin soyunma odasını kullanırdım bu hazırlıklar için. Diyebilirim ki o dönemdeki tüm yüzücüleri çıplak görmüşümdür. Çünkü çare yok. Antrenmana gelen her yüzücü orada soyunurdu. İlk birkaç gün biraz çekinme olurdu. Sırt dönmeler, dolabın masanın arkasına girmeler derken bir süre sonra bakardım ki oradaki varlığım o kadar kanıksanmış ki millet ortalıkta üryan dolaşmakta. Sonrasında ise farkına bile varmazdım ki kim çıplak kim giyinik. Şimdi benim yaş civarımdaki yüzücülerin hepsinin o zamanki vücudunu bilirim. Kimini çizmişimdir de, en çok da Ümit'i. Ne güzel bedeni vardı Ümit'in. Hayat ne kadar acımasız. Ne yazık o çizimlerin hiçbiri yok şimdi elimde. Belki de kendilerine vermişimdir, hatırlamıyorum. Yoksa hepsinin çıplak resmini bu kitaba koysam ne biçim olay olurdu kim bilir değil mi? Aslında mayo ile poz verirlerdi tabii ama ben sonradan bir incir yaprağı konduruverirdim mayo yerine. Can dostum Ahmet Tanrıverdi, Fıstık Ahmet, fidan gibi delikanlı daha. Kulübün müdürüydü. Her sabah Büyükada'dan gelirdi. Onun da çok resmini çizmişimdir ama çıplak değil. Onu soyunuk görmek pek sık olan bir şey değildi. Denize girmezdi. Çünkü yüzme bilmezdi. Doğma büyüme adalı olup da yüzme bilmemek olur mu? Oluyor işte. Bazen sabahın erken saatlerinde daha pek kimseler gelmeden havuzun suyu değiştirilirken şortuyla akan suyun altına girer öylece çimerdi. çok gülerdim. Ama o yüzme bilmeyen adam bir gün beni boğulmaktan kurtardı. Bunu sık sık söyler ve insanların şaşkın şaşkın bakmasına da gülerdim. Anlatıvereyim hemen şu inanılmaz olayı. Kulübün burun tarafında, dört yanı cam, denizlerin üstünde pek sempatik bir diskomuz vardı ki çoğumuz ne aşklar yaşamıştır orada. Tam si tu savais combien je t'aime zamanı. Bazen gündüzleri biz kulüp görevlileri ve birkaç yüzücü arkadaş, Yako, Kemal, Ercü, Ali, Ömer, Nilgün, Dilek, Nusret, Zekiye, Eser, Miriam, hepsini saymam mümkün değil. Ve Yorguli ve tabii ki Golyo, İbrahim Hoca, Ahmet Sulu, tabii ki Lale ve tabii ki Ahmet Oğuzoğlu, tabii ki Ümit. Bazen de adanın müzmin bekarı Filço. Makarna ve midye ziyafetleri çekerdik orada. Midyeleri hemen soldaki yani iskeleye bakan yandaki kayalardan toplar ve mutfakta makarna ile pişirirdik. Ne keyifti o midyeli makarnalı kızarmış patatesli biralı sohbetler. Dertsiz gençlik yaşlarındaki kıkırdaşıp gülüşmeler. Bir gün yine birkaç kişi kayalarda yüzerek, gülüşerek elde torba midye topluyoruz. Ahmet de kayaların üstünde oturmuş, suya girmeden eğlenceye katılıyor. Ben su seviyesinin bir karış altında kalan, üzeri binlerce minik midye ile kaplı kayaya tutunmuş, bedenimi yüzüstü geriye uzatmış salınıyorum. Arada bir de yüzümü suya batırıp çıkarıyorum. Saçlarım uzun. Kah önde, kah arkada, kah yanlarda öylece dalgalanıyorlar. Bir ara tam yüzümü suya soktuğum bir anda ve saçlarım kayanın yüzeyini adeta sarmalamışken, o yüzeyde aralık duran binlerce minik midyecik bir anda hep birlikte şık şık şık kapanıp kapmasınlar mı saçlarımı olduğu gibi? Kaldım mı öylece tepem dışarıda, yüzüm suyun içinde? Bir santim bile kıpırdamam mümkün değil. Önce bir süre durumu ciddiye almadım. Nasılsa kaptıkları gibi bırakırlar dedim. Nefesim oldukça iyidir. Durur beklerim. Ama iş o kadar basit değil. Yaratıklar kıpırdamıyorlar bile. Nefesim de gitgide tükeniyor. Başladım elimi kolumu sallamaya. Bağıramıyorum bile. Yüzüm suyun içinde. Ancak gak guk gulu gulu gibi sesler çıkıyor. Kulaklarım bile dışarıda, konuşulanları duyuyorum. Etrafımdakiler dalga geçiyorum sanıyorlar. Durumun trajikomikliğine bakar mısınız? Bir karış suda boğulmak diye buna denmez mi? İyice paniklemişken halimdeki garipliği Ahmet fark ediyor. Yahu boğuluyor bu kız demesiyle ayağıyla kayanın üzerindeki binlerce midyeciyi ezmeye başlıyor da ben de can havliyle çekip çıkarıyorum saçlarımı takıldıkları tuzaktan. Epeyce yolundular ama boğulmadım. Böylece hiç yüzme bilmeyen bir adam beni boğulmaktan kurtarmış oldu. Nasıl? İyi macera değil mi? Unutulabilir mi? Yıllarca anlatıp anlatıp eğlendik Ahmet'le. Benim için yüzme bilmez derler ama biliyor musunuz? Ben bu hatunu boğulmaktan kurtardım bir kere der der gülerdi Ahmet. Kulüpte yaşadığımız bir unutulmaz olay da Tarzan Johnny Weissmuller'in gelişiydi. Yaşı epey ilerlemişti ama yine de inanılmaz derecede yakışıklıydı ve hala sırım gibiydi. Ne coşkuydu o tanrım! O gün bütün ada halkı kulübe doluşmuştu. Tramplenin tepesine çıkıp da o müthiş narasını atışını unutmak ne mümkün.